Kutsal İsyan 3, 26. ayrım, sayfa 396. Mustafa Kemal'in hemen oracıkta yazıp saraya bildirdiği bu istifa, onun bugüne dek göğsünde boğarak sakladığı isyanını artık açığa vurmuştu. Bu artık onun İstanbul ve sarayla tam anlamıyla karşı karşıya gelmesi ve onların hepsine meydan okumak demekti. Onların üniformaları, maaşları, kumandanlıkları başlarında parçalansındı. O artık Baba Ali'nin ve sarayın değil, Türk milletinin adamı, askeri ve kumandanıydı. O artık Türk milletinin bağrında patlamaya hazır bulunan kutsal isyanın temsilcisiydi. O paşalığından, maaşından, rahat ve huzurundan uzaklaşarak halkın duyduğu o sahipsiz ve gerçek isyana daha çok yaklaşmış ve bunun sahibi olmuştu. O şimdi yalnız Baba Ali'ye değil, yalnız padişaha değil, Türk İmparatorluğunu bir yıl önce yenmiş ve esir etmiş dünyanın en büyük, en zengin öldürme araçlarına sahip devlet ve milletlerine karşı da isyan bayrağını açmıştı. Hem iç hem de dış düşmanlar ortasında yardımsız, çaresiz bir adacık gibi kalmış olan Türkiye ve Türk milleti, Mustafa Kemal'in ağzından bütün bu sayısız düşmana karşı patlamış, isyan etmiş oluyordu. Bu yol Tanrı'nın, doğanın insana bağışladığı kutsal hürriyete giden bir yol olduğundan ve koskoca bir milletin bağrından geçtiğinden kutsaldı. Bu yoldan kutsal isyanla yeleleri köpürmüş halk yığınları geçecekti. Artık hem iç hem dış düşmanlara karşı şahlanmış bir milletin başında kızıl saçları bir meşale gibi dalgalanarak gidecek olan Mustafa Kemal, bir anda iç ve dış düşmanların kaderine doğru zehirli bir ok gibi atılmış oluyordu. Mustafa Kemal artık bütün resmi bağlardan, hükümetten ve padişahlıktan kopmuştu. Artık kendisine yol gösteren kutsal isyanın dışında hiçbir kuvvet ve kanun tanımıyordu. Kocaman isyanını istifaname adı altında birkaç alçak gönüllü sözle meydana vurduktan sonra kendisine resmi bağlarla bağlı bulunan karargah arkadaşlarıyla de açıkça konuşup görüşmesi gerekiyordu. Rauf Bey de hemen o gün Mustafa Kemal'i yiğitçe, erkekçe destekleyen bir manifest yazıp yayınladı. Vatan ve milletimizin inkiraz ve inkisamı katisini hazırlamakta olan bugünkü düşman harekatı ve bütün eli bağlı kalan Dersaadet'teki hükümeti merkeziyemizin naçarı yüzünden vaki mümaşatı karşısında hakkını ve toprağını ve istiklalini müdafaa ve fedaya ezmeyleyen cereyan ve irade-i milliye uğrunda bir ferdi aciz olarak çalışmak için Dersaadet'in çıktım. Aydın tarihi ile gelerek Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile Rüfekasının cihadı millisine iştirak ettim. İstanbul'un solgun, mahsur siması altında kaynayan dindar ve namuskar ve hareketli bir kan vardır. Payitahtın bütün namuskar ricali Aleseviye ile bilfiil temasta bulunduğum Hüdavendiyar ve Karesi ile Ankara ve Sivas vilayetlerinin tabakat-ı milliyesi tamamiyle bu gaye ile mütehalli olup mübarek milletin kudreti milliyesine rabt-ı ümit ve amal eylemiştir. Vatan ve milletin halas ve istikbali, makamı saltanat ve hilafetin masuniyeti bilfiil temin oluncaya kadar Mustafa Kemal Paşa ile beraber çalışmaya mukaddesatım namına ahdü misak eylediğimi arz ve ilan eylerim. 1919 Temmuz Bahriye Nazırı Esbakı Hüseyin Rauf. 8 Temmuz gecesi Mustafa Kemal, en yakın arkadaşları Kazım Karabekir, Rauf Bey, Erzurum Valisi Münir Bey, Van Valisi Mazhar Müfit Bey, Karargah Kurmay Başkanı Kazım Dirik Bey, eski İzmit Mutasarrıfı Süreyya Yiğit Bey, Doktor Refik Saydam Bey ve Kurmay Subay Hüsrev Gerede Bey ile bir toplantı yapmak zorunda kaldı. Bu arkadaşlar içinde Vali Münir Bey, Baba Ali'ce işten el çektirilmiş ise de Mustafa Kemal'in isteği üzerine İstanbul'a gitmemiş, konuk olarak Erzurum'da kalmıştı. Mazhar Müfit Bey de Van Valiliğinden ayrılmış, İstanbul'a giderken o da bu idealist gruba katılmaktan kendini alamamıştı. Bütün bu değerli insanlarla çevrelenmiş olan Mustafa Kemal, genel ve özel olarak izlenecek yolu, en uygunsuz durumları, kişiyi çevreleyecek tehlikeleri ve bütün bunların karşısında yapılacak fedakarlığa hazır olunmasını anlattıktan sonra sözünü şöyle uzattı. Bir de milli gaye için ortaya atılacakların bugün imhasını düşünen yalnız saray, hükümet ve ecnebilerdir, dedi. Fakat bütün memleketin ifade edilmesini ve aleyhe çevrilmesini ihtimal dahilinde görmek lazımdır. Pişman olacakların her ne olursa olsun gayeden dönmemesi, memlekette barınabilecekleri son noktada son nefeslerini verinceye kadar gaye uğrunda fedakarlığa devam edeceklerine işin başında karar vermeleri icap eder. Kalplerinde bu kuvveti hissetmeyenlerin teşebbüse geçmemeleri elbette lazımdır. Zira bu takdirde hem kendilerini ve hem de milleti ifade etmiş olurlar. Bir de mevzu bahis vazife resmi makam ve üniformaya sığınarak el altından kabili tedvir değildir. Bu tarzın bir derecesi olabilir fakat artık o devir geçmiştir. Alenen ortaya çıkmak ve milletin hukuku namına yüksek sada ile bağırmak ve bütün milleti bu sadaya iştirak ettirmek lazımdır. Benim az donduğuma ve her türlü avakibe mahkum bulunduğuma şüphe yoktur. Benim ile alenen teşriki mesal etmek aynı avakibi şimdiden kabul etmektir. Bundan başka mevzu bahis ettiğimiz vaziyetin talep ettiği adamın diğer birçok noktayı nazarlardan dahi mutlaka benim şahsım olabileceği gibi bir iddia mevcut değildir. Yalnız herhalde bu memleket evladından birinin ortaya atılması zaruri olmuştur. Benden başka bir arkadaş dahi düşünmek mümkündür. Yeter ki o arkadaş bugünkü vaziyetin kendisinden talep ettiği tarzda harekete muvafakat etsin. Mustafa Kemal sözlerini bitirdikten sonra herkese bir düşünme payı bıraktı. Yeniden toplandıklarında iki kişiden başka bütün arkadaşlar çalışmalarında Mustafa Kemal'e yardımcı olacaklarına söz verdiler. Vali Münir Bey, ben de sizinle beraberim fakat bu yaşta sizinle dağ bayır çıkamam, beni mazur görün, dedi. Sonra Mustafa Kemal'in kurmay başkanı Kazım Dirik Bey ayağa kalkarak şu sözleri söyledi. Paşam, siz askerlikten istifa eylediniz. Bundan sonra benim vazifeme devam etmeme imkan kalmadı. Müsaadenizle Kazım Karabekir Paşa'dan bir vazife isteyeceğim. Evrakı kime teslim etmeme emir buyuruyorsunuz? Bu sözler herkesin üzerinde bir soğuk duş etkisi yapmıştı. Rauf Bey ise dona kalmıştı. Mustafa Kemal'in şaşkınlığı büyük hayal kırıklığından geliyordu. Ya öyle mi efendim? Peki efendim, demekten başka bir şey yapamadı. Kazım Bey askerce selam vererek adadan çıkıp gitmişti. Mustafa Kemal oturduğu koltuğa şöyle bir iyice yerleştikten sonra gözlerinin duru mavisi içinde üzüntü ve kaygı gölgeleri yüzerken Rauf Bey'e ''Gördün mü Rauf?'' dedi. ''Haklı değil miymişim? Rütbe ve makamın değer ve ehemmiyetini anladın mı? Düne kadar benimle asla şüpheye yer vermeyecek bir samimiyet ve bağlılıkla çalışarak azami gayret gösteren bu adamın şu hareketi benim görüşümdeki isabeti teyit etmiyor mu?'' Rauf Bey üzüntüsünün şaşkınlığından hala kurtulamamış olan Mustafa Kemal'i avutmaya çalıştı. Kazım Bey'den böyle bir hareket beklenemezdi. Ahde vefasızlığın bu derecesi elbette çirkindir. Fakat istifanızla bir kat daha arttığından emin olduğum mevki ve itibarınıza zerre kadar nakise vermeyeceğinden de eminim. Hatta bu gibi zayıf unsurların işin başında saf dışı oluşları daha çetin zamanlarda ayrılmalarından da hayırlıdır ve bu bakımdan bu hareketi isabetli olmuştur. Mustafa Kemal hala üzgündü. Bu görüş hissen doğrudur ama fiiliyatta yeri yoktur. Gerçeğe uymaz. Şimdi şahidi olduğumuz şu hareketin inşallah arkası gelmez. Yoksa seninle birlikte yapacağımız bir şey kalır. O da ayak altında ezilmekten korunmak için emin bir yere çekilmektir. Fakat Rauf Bey Mustafa Kemal'in bu taşkın üzüntüsü karşısında gerilemedi. Ben aynı kanaatte değilim, dedi. İstifa ederek bir millet ferdi gibi vatanın müdafaa ve kurtarılmasına nefsinizi vakfedeceğiniz yolla açıklamanız üzerine gerek ordu ve gerekse halkın gözünde bir kat daha sevgi ve emniyet kesbettiniz. Ve herhalde Kazım Karabekir Paşa'nın da hakkımızdaki muhabbet ve hürmeti artmıştır. Kazım Karabekir Paşa birkaç gün önce sizin için aynen şöyle demişti. Rauf, her cephede vuruşmakla başlayıp umumi zaferle sona erecek olan bu memleket kurtarma davasında bize kumanda etmek salahiyet ve kudretine haiz olan tek şahsiyet Mustafa Kemal Paşa'dır. Mustafa Kemal inşallah öyledir, dedi. Memleket ve millet bu her cümertçiden ne zaman kurtulacak? Tam bu söz üzerine Cevat Abbas Bey segirterek içeri girdi. Efendim, kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa geliyor, dedi. Kazım Karabekir'in gelişi Mustafa Kemal'in üzüntüsünü daha çok artırmıştı. Yüzünde büyük bir kaygı da okunuyordu. Albay Kazım Bey'in yarattığı üzüntü şimdi daha komplike bir durum almıştı. Bu sırada İstanbul hükümetinin zehirli propaganda ve emirlerinin millet üzerindeki türlü olumsuz etkilerini düşünüyor ve güneş tutulmasına benzer geçici bir karanlığa gömülmüş bulunuyordu. Rauf Bey'in yüzüne öyle bir bakışla baktı ki Rauf Bey bu bakıştan şunları okumaktan hali kalmadı. Gördünüz mü? Tahminlerim doğru değil miymiş? Bu sırada yüzünün üzerine zehir gibi ve sinirli bir gülümseme gerilmişti. Rauf Bey'in anladığına göre Mustafa Kemal Kazım Karabekir'in gelişinden de kuşkulanmıştı. Cevat Abbas Bey'e buyursunlar, dedi. Rauf Bey Kazım Karabekir Paşa'nın ne pahasına olursa olsun küçücük bir zaaf göstererek İstanbul hükümetine uygun vefasızlık edebilecek herhangi bir harekette bulunamayacağından imanı kadar emindi. Kazım Karabekir, üstümün katına çıkan askerlik geleneklerine saygılı bir kumandan doğruluğu taşıyan kılık kıyafetiyle içeri girdi ve Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında onunla göz göze geldi, dimdik durdu, topuklarını birbirine vurup selam verdi ve öylece selam durumunda tok ve tatlı sesini duyurdu. Kumandamda bulunan zabitan ve efradın hürmet ve tazimlerini arza geldim. Siz bundan evvel olduğu gibi bundan böyle de bizim muhterem kumandanımızsınız. Kolordu kumandanına mahsus araba ile maliyetinize bir süvari takımı getirdim. Hepimiz emrinizdeyiz paşam. Her şey bir anda değişti. Loş odayı kaplayan bir lahzalık sessizlik içinde birdenbire aydınlık, ferah ve geniş ufuklar açıldı. Oradakilerin içleri ve yüzleri sevinç kıvılcımları saçmaya başladı. Rauf Bey Mustafa Kemal'in yüzünden gözlerini ayıramıyordu. Bu eşsiz sahnenin Mustafa Kemal için gerçek bir mucize olduğunu biliyordu. O Mustafa Kemal'in böyle sevinç ışıkları saçtığını, bir de Çanakkale'de, Anafartalar'da dünyanın en modern ordularını yenip de "Hamdolsun İstanbul'u kurtardık" dediği gün görmüştü. Şu sırada Kazım Karabekir'in onun karanlığa gömülmüş ruhunda yarattığı umut aydınlığı yeni zaferlere doğru giden yolları aydınlatacak büyüyü taşıyordu. Mustafa Kemal karanlık umutsuzluk denizinden doğan bir ışık topu gibi yavaş yavaş ışıldayarak doğruldu. Kollarını olanca gücüyle açarak Kazım Karabekir'i kucakladı. Boynuna sarılıp onun etli yanaklarından şapur şupur öptü. Onun yanaklarından hem öpüyor hem de teşekkürler ediyordu. 8 Temmuz günü epeyce civcivli bir gün oldu. Ali Fuat Paşa İstanbul'dan aldığı önemli haberleri bildirmişti. Romanya'daki Yunan ordusu birlikleri İzmir'e getiriliyordu. Yine Romanya'daki Fransız askerleri de Fransa'ya gönderiliyordu. Fransızların Karadeniz'deki jandark zırhlısı ile iki torpidosunda deniz subay ve erleri isyan etmiş ve Bolşeviklerle birleşmişlerdi. Bunu gören öbür Fransız savaş gemileri de İstanbul'dan kaçar gibi ayrılmıştı. Fransız denizcilerinin Bolşevikleşmek tehlikesi karşısında itilaf orduları kumandanları kaygılanmaya başlamıştı. Yunan ve İtalya gemileri de İstanbul'dan ayrılmış, yalnız İngiliz savaş gemileri kalmıştı. Paris'te damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki Barış Kongresi heyetimiz kovulmuştu. Yine bu haberlere göre Rus Bolşevikleri Kırım'da Bahçesaray Doğu İşleri dalını kurmuşlar, İstanbul'da da bir adam yollamışlardı. Bu adam Kuvayi Milliyeci Türklerden bir iki adam istiyordu. Türk ihtilalcilerinin hemen demokrat bir hükümet kurmalarını, işçi ve köylünün korunmasını sağlayacak örgütler kurulmasını ve bunların hükümetin yönetimine katılmasını istiyorlardı. Büyük sermayeler, imtiyazlar, şirketler ve bankalar millileştirilecekti. Türk ihtilalcilerine Kırım'da altın ve gümüş olarak yardım parası da hazırlanmıştı. Eğer Mustafa Kemal ve arkadaşları isterlerse Bolşevikler hemen her türlü yardıma ve ortaklaşa askeri hareketlere katılmaya hazırdırlar. Yalnız İngiliz ve Fransızlar Türkiye'den kovulmalıydılar. Haberin Mustafa Kemal ve arkadaşlarınca en önemli yanı Basarabya'daki itilaf askerlerine Bolşevikliğin sıçramış olmasıydı. Bolşeviklerin Türkiye'ye yardım ellerini uzatmaları kuşkusuz iyi bir şeydi. Fakat bu yardımın arkasından Türkiye'nin Bolşevikleştirilmesi tehlikesi gelmesiydi. İşte bu tehlike kokusu başta Kazım Karabekir olarak bütün Erzurum'daki Türk ihtilalcilerini acı acı düşündürüyordu. Bolşevik Rusya'dan gelen ve ta Havza'dayken vaat edilen her türlü yardım önerisi yabana atılamazdı. Bunun için Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Kazım Karabekir baş başa verip görüştüler. Sovyetlere daha yakın ve komşu bir bölgede görevli bulunan Kazım Karabekir, Bolşeviklerle yürütülecek ilişkilerin kendi kanadı ile kurulup sürdürülmesini istedi ve bunda ayak diredi. Kendisinden başka herkesin zamanla Bolşevik olabileceği üzerinde kompleks halinde bir kanı taşıyordu. Daha önceleri kısa ve kestirme bir kurtuluş yolu arayan ihtilalciler bu konuda da kimi tartışmalar yapmışlar, kurtuluşa doğru bir gedip bulabilmek için en karanlık günlerde Taşişli'deki evde yapılan bu türlü konuşmalar Kazım Karabekir'in hafsalasına sığamamıştı. Mustafa Kemal'in politik bir elastikiyet taşıyan kafasında Türkiye'nin ve Türk milletinin bu esaret zincirinden kurtuluş düşüncesi biricik amaçtı. Buna giden bütün yollar politik birer strateji olanağıydı. Bolşeviklerle kurulacak ilişki işini üzerine alan Kazım Karabekir bu sırada ordu kumandanı durumunda bulunuyor ve bütün gücü ellerinde tutuyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın hırslı ve diktatör ruhlu bir asker olduğu kanısını taşıyan eski Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa 9. Ordu Müfettişliğini Mustafa Kemal'den alarak Kazım Karabekir'e vermişti. İşte üzerinde gizli ihtilalciliği dışında bir de ordu kumandanlığı görevi taşıyan Kazım Karabekir, Bolşevik Rusya ile hemen ilişki kurmaya davrandı. Erzurum Askeri Hastanesi Başhekimi Doktor Fuat Sabit Bey ile Azeri Türklerinden Binbaşı Yusuf Ziya Bey'i delege olarak seçti. Bunların birincisini Moskova'ya, ikincisini de Bakü'ye gönderdi. Fuat Sabit Bey orada bir Bolşevik kızıyla evlenip Bolşevik olmuş, öbürü de Bakü'de bu yolu seçmekte gecikmemişti. 9 Temmuz sabahı Cevat Abbas Bey, Mustafa Kemal'in bir istifadan çok bir ihtilal manifestosunu andıran yazısını müdafaa-i hukukçulara götürdü. Onlar bunu bekliyordu. Şehirde alttan alta dolaşan söylentinin doğru olup olmadığını anlamak için Süleyman Necati Bey'i Mustafa Kemal'e göndermişler. O da bunu doğrulamıştı. Bu havadise müdafaa-i hukukçulardan çok sevinen olmadı. Koskoca Anafartalar kahramanı ve Yıldırım Orduları grup kumandanı artık kendileriyle bir hizada halkla bir safta dövüşecekti. Bunu bütün dünyaya erkekçe ve yiğitçe ilan etmişti. Bu gerçekten büyük ve yüksek bir jestti. Artık resmi unvanlarından soyulmuş olan Mustafa Kemal, müdafaa-i hukukçuların en doğal başkanıydı. Müdafaa-i hukukçular bu coşkunlukla hemen toplandılar. Bu yüksek jesti derneklerince büyük bir minnet ve sevinçle karşıladıklarını, Mustafa Kemal'in başkan, Rauf Bey'in de ikinci başkan olması dileğinde bulunan bir yazı yazarak Süleyman Necati Bey ile Mustafa Kemal'e gönderdiler. Mücahidi Muhterem Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Erzurum 10 Temmuz 1919. Vatanı parçalamaktan, hukuku milliye ve saltanat ve hilafeti çiğnenmekten kurtarmak emeliyle açılan mücadele-i milliyeye bilistifa bir ferdi mücahit sıfatıyla iştirak buyurduklarına dair desteği tevkire alınan 9 Temmuz 1919 tarih ve 346 numaralı tezkereci Alileri umumi bir vecd ve ihtiram ile alındı. Tarihimize kıymetli sahifeler ilave eden hayatı eskeriyenizden çekilmek yolundaki fedakarlığı minnet ve şükranla karşıladık. Zat-ı Alif vatanperverhanelerine karşı beslemekte olduğu itimadı, hürmeti bu vesile ile de arzı bir vecibe addettik. Samimi ihtiramlarımızı sunarken cemiyetimizin başına geçerek vatanın temini selametine ve hukuku millet ve saltanatın muhafazasına matuf amali-i milliyenin tahakkukuna hasrı himmet buyurmalarını müsellem olan hamiyeti vataniyelerinden temenni eyleriz. Leffen takdim kılınan, taliniye ile mükellef bulunan heyeti faale riyasetinin, zat-ı samileri ve riyaseti saniyesinin muhterem Rauf Beyefendi Hazretleri tarafından kabul buyurulmasını ve heyeti mahfuzeye heyetimizden de balada isimleri muharrer zatların tayin ve tefrik edildiğinin arzı ile temenni muvaffakiyet ve kesbi şeref eyleriz efendim hazretleri. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Raif. Bu yazının baş yanında müdafaa-i hukukçulardan Başkan Raif Efendi, yönetici kurul üyesi emekli binbaşı Süleyman, üye emekli binbaşı Kazım, üye albayrak müdürü Süleyman Necati, üye Dursun Beyzade Cevat Beyler yazılmıştı. Müdafaa-i hukukçular bununla da yetinmeyerek Albayrak gazetesine de ateş parçası gibi bir yazı döşendiler. 14 Temmuz 1919 tarihli sayıda şöyle yazıyordu. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin yukarıya derc ettiğimiz istifanamesi bir azim ve inan vesikasıdır. Millette henüz eski kanın sönmemiş olduğunu gösterir. Muazzam höcettir. Anafartalarda şerefi milliyi nesli hazırdan beklemekte olduğu mukaddes vazifeyi âlâ ve ilâ eden bu muhterem kumandanı bugün de mücadele-i milliyenin başında görmek mesut bir temaşadır. Kemali azim ve imranla müdafaa-i hukuku vatana hasri vücut eden Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında millet pak, nezih, parlak bir hale teşkil etmektedir. Böyle temiz, fedakar ruhların ittihadından milleti hürriyet ve istikbal gibi iki mukaddes nurunun doğacağı şüphesidir. Azim ve iman her müşkülü iktihama kafidir. 10 Temmuz 1919 günü Mustafa Kemal Paşa öğleden sonra saat 4'te Musakem Mevki Karargahı'nda ilk faal heyet toplantısını yaptı. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Rauf Bey kolordu kumandanının arabasıyla şimdi Cumhuriyet Caddesi'nde Dursun Cinisti'nin oturduğu evin önünde indiler ve müdafaa-i hukukçuların toplu bulunduğu odaya girdiler. Ortada basit bir tahta masa ve çevresinde bir yığın iskemle vardı. Mustafa Kemal arkası pencereye dönük olarak başkanlık yerine oturdu. Raif Efendi ile Kazım Karabekir Mustafa Kemal'in sağında ve solunda yer aldılar. Rauf Bey ile müdafaa-i hukukçular geri kalan boş yerleri doldurdular. Şimdi tahta masanın çevresinde 8 gözü pek ihtilalci oturuyordu. Mustafa Kemal Paşa daha önceden bir Avrupa haritası buldurup masanın üzerine yaydırtmıştı. Herkes yerini alıp da bir süre havadan sudan konuşulduktan sonra Mustafa Kemal haritanın üzerinde Avrupa'nın bütün siyasi ve askeri durumunu derin bir bilgi ve anlayışla anlattı ve bu sefer bu Avrupa'nın Türkiye sorunu ile olan ilişkilerini ve Türkiye'nin teşkilatlandırılmasından başka yapılacak bir şey olmadığını uzun uzadıya anlattı. Milli bir müdafaa da ancak müdafaa-i hukuk örgütünün işe el koymasıyla olacaktı. Büyük savaş bittikten sonra zaten yenen devletler birbirine düşmüştü. Bunun içinde Türkiye'nin baş kaldırması ve bir milli kurtuluş savaşı açması dolayısıyla onların el ele vererek Türkiye'ye çullanmaları düşünülemezdi. Bu zaten daha önceleri de birçok kez tartışılmıştı. Türkiye'ye ileri sürdükleri küçük devletler dışında hiçbir büyük devlet yeni bir istila savaşı açmaya cesaret edemeyecekti. Zaten bunlar ordularına bolşeviklik geçer diye Rus sınırlarından son birliklerini de çekmiyorlar mıydı? Bunun için yapılacak biricik iş halk yığınlarını sarsıp uyandırarak bir milli savaş açmaktı. Mustafa Kemal konuşmasının her satırına ateş gibi sloganlar koyarak ve sonsuz bir inanla dinleyenleri büyüleyerek içten bir hitabet örneği göstermişti. Mustafa Kemal'in konuşmasından sonra Kazım Karabekir Paşa ortaya şöyle bir düşünce attı. Günün birinde padişah bana kol ordunu Kızılırmak hattına çek der ve ben bunu kabul etmezsem ne olur? Mustafa Kemal buna verilecek karşılığı biliyordu. Kazım Karabekir ve Rauf Bey de biliyordu. Müdafaa-i hukukçular buna ne diyecekler diye kulakları kirişte beklediler. Raif Efendi yüzünde anlamlı bir gülümsemeyle şöyle dedi. Anlaşıldığına göre Paşa Hazretleri Hurucu Ales Sultan'dan bahsetmek istiyorlar. Konuşma çok vakitsiz olarak çok tehlikeli bir vadiye dökülmüştü. Üç tecrübeli asker padişaha isyan etmek anlamına gelen ve daha sonraları Mustafa Kemal'i bu hurucu Ales Sultan sözüyle arkadan idama mahkum eden Nemrut Mustafa Paşa Mahkemesi'nin ruhunu şad eden bu düşünmüş biçiminden ürperdiler ve kuşkulandılar. Demek ki müdafaa-i hukukun başkanı Raif Hoca herhangi bir ihtilalci değil yalnızca bir yurtseverdi. Süleyman Necati Bey 3 büyük askerin herhangi bir karşılık vererek tehlikeye girmelerini önlemek önsezisiyle Raif Efendi'ye karşılık olarak hazırladığı sözlerini Kazım Karabekir'e bakarak şöyle söyledi. Paşa Hazretleri o zaman memleketin hakiki sahibi olan millet size emir verir ve huduttan ayrılmamanızı ister. Üç büyük askerin yüzü bu güzel sözle aydınlandı. Mustafa Kemal'in kaşları gevşedi ve Kazım Karabekir o zaman vaziyet değişir ve hareket meşru olur dedi. Mustafa Kemal toplantının kendisini çok sevindirdiğini ve ertesi gün yine toplanacaklarını söyleyerek ayağa kalktı. Cevat Bey ile Süleyman Necati Bey karanlıkta Mustafa Kemal'in elini sıkarak sokağa çıktılar. Birlikte eve doğru yürümeye başladılar. Lala Paşa da birbirine yakın oturuyorlardı. Saat 9'du. İki genç adam da toplantının idealist ruhlarında meydana getirdiği coşkunluk ve aydınlığın etkisi altındaydılar. İkisinin de yaşarmış gözlerinde acı bir mutluluk kıvılcımlanıyordu. O ne keskin, ne büyüleyici, ne sarıcı bir konuşmaydı. O ömürlerinde kimsenin böyle sözler söylediğini işitmemiş görmemişlerdi. O ne kandırıcı, ateşleyici, söz gücü, göz gücüydü o. Her iki arkadaş daha sokağa ilk adımlarını atarken birbirlerinin ağzından kapmış gibi büyük adam demişlerdi. Evlerine varıncaya dek bu iki sözcükten başka laf etmediler. 10 Temmuz 1919 günü toplanacak olan Erzurum Kongresi 23 Temmuz'a atılmıştı. Doğu vilayetlerinden delegeler türlü nedenlerden bir türlü gelememişlerdi. Bu iş için gece gündüz yorulan yalnız Mustafa Kemal ve arkadaşları değildi. Müdafaa-i hukukçular paçayı sıvamış, yoğun bir çalışmaya koyulmuşlardı. Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı ikinci toplantıda kongre günü olarak 23 Temmuz'u kesin olarak kararlaştırmışlardı. Bu karar bütün Doğu vilayetlerine bildirilmişti. Müdafaa-i hukukçuların omuzlarındaki yük ağırdı. Bütün evleri yakıp yıkılmış olan Erzurum gelecek kongre üyelerini ağırlayacak, barındıracak durumda değildi. Şimdilik çözümlenecek en önemli iş buydu. işlerin daha çabuk ve kolay yürümesi için aralarında iş bölümü yaptılar. Birkaç arkadaş Erzurum'a gelmeye başlayan azaların misafir edilecekleri yerleri, kongrenin toplanacağı okulun salonunu ve komisyon odalarını, istirahat yerlerini hazırlayacaklardı. Süleyman Necati gazetenin o günkü nüshasını tertip edecek ve esasları heyeti faaliye içtimalarında kararlaştırılan nizamname tasarısını kaleme alacaktı. Başkan Hoca Raif Efendi ile Sekreter Dursun Beyzade Cevat Bey merkezde kalacak ve gelen delegeleri karşılayacaklardı. Müdafaa-i hukukçuların gündüzleri gibi geceleri de doluydu. Gündüzleyin derneğin pratik işlerini yoluna koymaya çalışıyor, geceleri geç vakitlere dek toplantılar yaparak gündüzleyin yapılacak işleri hazırlıyor, mektup, telgraf, beyanname gibi haberleşme ve propaganda işlerini düzenliyorlardı. 9 Temmuz 1919 günü askerlikten resmen çekilen Mustafa Kemal, şimdi artık basit bir millet bireyi gibi bu gece toplantılarına serbestçe katılabiliyordu. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Rauf Bey gibi iri kıyım ordu şampiyonlarını yedekleyen ve bu yüce dağları sırtını dayayan genç müdafaa-i hukukçular, güzel niyetlerle dop dolu bir çalışma temposu içinde yuvarlanıp giderlerken birdenbire suların bulanır gibi olduğunu gördüler. Bu duru akarsuyu bulandıran kimdi ya da kimlerdi? Son gece toplantılarında artık Mustafa Kemal görünmüyor, yerine Süreyya Yiğit Bey ile Mazhar Müfit Bey'i gönderiyordu. Bu iki yakın arkadaşı Mustafa Kemal'in kongreye girip girmemesi, eğer girerse başkan olamaması üzerinde müdafaa-i hukukçuların düşüncelerini yokluyorlardı. Demek ki Mustafa Kemal'in kulağına giden tedirgin edici kimi kışkırtmalar vardı ve Mustafa Kemal bu kışkırtıcı kaynağı arıyordu. Onun kulağına birçok önemli dedikoduların çarptığını anlaşılıyordu. Müdafaa-i hukukçular Mustafa Kemal'in iki arkadaşına da açık karşılıklar verdi. Mustafa Kemal müdafaa-i hukukun başkanı olduğu gibi kongrenin de başkanı olacaktı. Bundan daha doğal bir şey var mıydı? Acaba bu suyu bulandıran kimdi ve kimlerdi? Bu toplantılardan birine gelen Mustafa Kemal, Rauf Bey ile kendisinin Erzurum merkezinden delege seçilmek istediklerini söyledi. Bunu doğrudan doğruya değil de dolambaçlı yollardan anlatmak istedi. Hoca Raif Efendi, Erzurum merkezinden delegelerin seçilmiş olduğunu, bu seçimin ancak delege göndermemiş vilayetlerden yapılabileceğini ortaya attı. Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in Erzurum'un merkezinden seçilmek istedikleri görülüyordu ve bu istekleri çok güçlüydü. Mustafa Kemal, Raif Efendi de gördüğü bu karşı koyma eğiliminin kökünün çok uzaklarda, şimdiki Türkiye sınırlarının ötesinde olduğunu düşünüyordu. Kafkasya bölgesinde dolaşıp duran Enver Paşa ve arkadaşları ilk aklına gelen kaynak olmuştu. Demek ki ihtilalciler hala onun arkasında ve karşısındaydı. Karşısına Raif Efendi'yi dikmişlerdi. Evet, onun yıldızını karartmak isteyen bir tek adam vardı, o da Enver'di. Ordu saflarına kavuştukları ilk istibdat günlerinden beri birbirlerini amansız iki rakip gibi görüyor ve yerden yere vurmak için sıra bekliyorlardı. Raif Efendi'nin toplantıda böyle kesin bir konuşma yapması havayı birdenbire karartır gibi olmuştu. Müdafaa-i hukukçuların gençleri çok üzülmüşlerdi. Bu sırada gençler arasında bakışlarla bir dayanışma olduğu görüldü. Politika sezişi çok kuvvetli olan emekli binbaşı Kazım Bey hemen yerinden kalkarak Cevat Bey'in yanına gitti. Kendisiyle Cevat Bey'in çekilerek Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in kendi yerlerine seçilmesi ileri sürdü. Cevat Bey, Kazım Bey'in bu düşüncesini hemen benimsedi. Bunun üzerine Kazım Bey işi açtı. Öyle ki bu bir olup bitti olmuştu. Hiç kimse ağzını açıp bir şey söylemek yürekliliğini gösteremedi. Çok tehlikeli bir konu dal budak salmadan oracıkta yararlı bir biçimde çözümlenmiş, Mustafa Kemal ile Rauf Bey Erzurum hemşerisi olarak delege seçilmişti. Böyle kolayca çözümlenen iş herkesi şaşırtmış, Mustafa Kemal ile Rauf Bey'i ise çok sevindirmişti. Mustafa Kemal o gün akşamleyin toplantıdan ayrılırken Kazım Bey ile Cevat Bey'i bir yana çekti ve onlara şöyle bir soru sordu. Peki siz ne olacaksınız? Kongreye girmeyecek misiniz? Bu nasıl olur? Cevat Bey ile Kazım Bey de biraz şakaya benzer bir tonla, "Paşam, bizim yerimize de istifa edecek bulunur. Biz şimdi bununla uğraşacağız." diye karşılık verdiler. Bu karşılık Mustafa Kemal'i doyurmuştu. Ertesi gün Cevat Bey ile Kazım Bey, Tortum ve Hasankale delegelerinin gelememesi dolayısıyla oralar için delege seçilmekte gecikmediler. Bu işte böyle kolayca olup bitivermişti. Müdafaa-i hukuk katında böylece tatlıya ve sağlama bağlanan bu işi kimi noktalarda kangren olmak tehlikesi göstermeye başlamıştı. Sönmekte olan bu ateşi hala karanlıkta üfleyenler olduğu kuşkusu ilgililer katında sürüp gidiyordu. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'in bu konunun konuşulmasından hoşlandığını sanıyor ve çok üzülüyordu. Bu kuruntulu günlerden birindeydi. Mustafa Kemal'in oturduğu yerde toplanılmıştı. Mustafa Kemal, Rauf Bey, Kazım Karabekir, Hoca Raif Efendi ve Süleyman Necati Bey'in bulunduğu odada Raif Efendi ile Necati Bey, Kazım Karabekir'i bir yana çekerek şunları fısıldadılar. "Biz Mustafa Kemal Paşa'nın kongreye gelmesi bizim için iyi mi fena mı olacağına karar veremedik. Aleyhte birçok sözler vardır. Halkın son kararı sizin reyinizdir. Siz girsin derseniz intihap olunacaktır. Muvafakatınız yoksa kabul olunamayacaktır. Kazım Karabekir bunları işitince şaşırmamıştı. Birkaç gündür Mustafa Kemal'in aleyhinde şiddetli bir kampanya açılmıştı. Kazım Karabekir bütün Erzurum halkının bu kampanyaya katıldığını sanıyordu. Gerçekten de halka yapılan propaganda çok ince noktalardan işlenmişti. Mustafa Kemal'in kongreye katılması Erzurum'un yabancı ordularca hemen işgal edilmesiyle sonuçlanacaktı. Erzurum'un ileri gelenleri müdafaa-i hukuku da aşarak doğruca Kazım Karabekir'e başvuruyor ve bu işin çıkar bir yol olup olmadığını soruyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum Kongresi'yle ne münasebeti var? Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum Kongresi'yle ne münasebeti var? Şark halkından mürekkep bir Erzurum Kongresi'nin tesiri başkadır. Mustafa Kemal Paşa bilahare keyfi işler yaparak milli kuvveti istediği yere sürükleyebilir. Askerlikten istifa ettiği halde hala üniforma ve yaver kordonu taşıma ihtirasına delildir. Kumandanlık üniformasını tahakküm için taşıyor. Kazım Karabekir bunları dinlerken hep kafasında şu düşünceler geçiyordu. Bir ordu kumandanı bu felaketli zamanda milletin sinesine sığınıyor. Efradı milletten oluyor. Bu ne acı bir vaziyettir. Yarın bana karşı da vaziyetin bu olacağına acı bir misal değil mi? Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne girmezse büyük bir boşlukla karşı karşıya kalacaktı. Bunu Kazım Karabekir'le beraber arkadaşlarına da söylemişti. Onun Erzurum Kongresi'ne girmesi hem de bir başkan olarak girmesi gerekiyordu. Kazım Karabekir de bunu candan istiyordu. Onu Şişli'deki evde Doğu'ya çağırdığında da davanın başına geçirmeyi de düşünmüştü. Bunun için Raif Efendi ile Süleyman Necati Bey'e o köşede kesin olarak şu sözleri söyledi. Mustafa Kemal Paşa kongreye yalnız murahhas değil, reis dahi yapılmalıdır. Bir ordu kumandanı hayatının bütün kazancını sizler için feda etmiştir. Samimi çalışacağına, millet kararından aykırı işler yapmayacağına itimat etmeliyiz. Bununla beraber böyle vaziyet karşısında dikileceğime şüpheniz var mı? Kazım Karabekir bir çeki taşı gibi kötü söylentilerin üzerine oturmuştu. Kitabın sonu sayfa 413. Seslendiren Asuman Ünal Gürkan.